Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Son zamanlarda uzun bir süredir hiç olmadığı kadar topluluk içinde bulundum. Her dakikasında mutsuzluk pompalayan, sürü halinde hareket eden kalabalıkların arasında gezindim ve tekrar fark ettim ki finansal bağımsızlık, İnsanın kendisi için kazanması gereken hayattaki belki de en önemli hedef. Kendimi öğlen vakti bir kafede otururken bulup, bu kadar insan bu saatte buralarda ne yapıyor, bunların hepsi mi işsiz diye söylenirken, aslında benim için de aynı şeylerin aynı şekilde düşünüldüğünü sonradan fark ettim. Kalabalıkların arasında genellikle alelade bir kıyafetle, çok yüksek ihtimalle kapşonlu bir hoodie ile ve gayet sıradan bir kot pantolonuyla dolanıyorum. Yani çalışmadığım dışarıdan bakıldığında sanırım yeterince belli oluyordur o yüzden. Bunun belli olmasını da özellikle istiyorum ve aynı sabah yürüyüşlerimi özellikle saat 8-9 arasında programlamam gibi dışarıdan bakanların başıboş bir şekilde aralarında gezindiğimi fark etmelerini istiyorum. O yüzden bir hoodie vazgeçilmez bir tercih benim için. Ve yine genellikle doğum günlerimde hediye edilen ya da eşimin benim adıma aldığı oldukça sıradan kıyafetler giymeyi tercih ediyorum. İş hayatındayken hemen her gün sakal tıraşı olan ve gömlek, düzgün bir pantolon, klasik bir ayakkabı ile kombini tamamlayan biri olarak benim şu anda özgürlük anlayışımı en iyi yansıtan tarafım sanırım kıyafet tercihlerim. Yolda takım elbiseli ya da smart casual giyinmiş birini gördüğümde genellikle onun adına üzülmeye başlıyorum. Ve kendime benzeyen insanları gördüğümde ise tüm bu insanların hiçbir işi yok mu diye düşüncelere dalıyorum. Fark ettiğim diğer bir şey, hemen herkesin yüzünden mutsuzluk akıyor. Ve herkes, özellikle toplu taşıma araçlarında, metrolarda, kendi küçük dünyasına çekilmiş durumda. Yüksek ihtimalle kulaklığı takılı bir şekilde etrafına pek bakmadan, kimseyle ilgilenmeden aynı bir robotmuş gibi hareket ediyor. Hemen hemen herkes aynı duraklarda biniyor, aynı duraklarda iniyor. İş merkezlerinin çevresinde hummalı bir koşuşturma var. Ve durup kenardan tüm bunları izlemek bana hala inanılmaz derecede şaşkınlık veriyor. Bazen metroda denk geldiğim kulaklığından dinlediği şeye odaklanmış kişileri gördüğümde acaba kaç tanesi beni dinliyordur diye de düşünmeden edemiyorum. Yerin altında ve yerin üstünde inanılmaz iki dünya var. Plazalarda gökleri delecek kadar yükseğe üst üste bindirip her kata farklı bir şirketi koyarak herkese üst üste yerleştiriyoruz. İnsanların bu gökdelenlere ulaşması içinse yerin 50 kat altına kadar inen metro hatları düşüyoruz. Karanlıkta evinden çıkıp yerin altına girip kısa bir süreliğine yeryüzüne tekrar çıkıp ama her tarafı sis kapladığı için gün yüzünü bile göremeden bir sis yığını altında çalışma ortamına girip yine hava karardığında buradan ayrılıp tüm süreci tersine işleterek tekrardan evlerimize geri dönüyoruz. Bazen düşünüyorum, acaba bunlar gerçekten insan mı, konuşabiliyorlar mı ya da iletişim kursam gerçekten robot olmadıklarını anlayabilir miyim diyorum. Sonra her birinin eşi, dostu, arkadaşı ya da ailesi olduğunu hatırlayıp yani bir simülasyon ürünü olmadıklarına kendimi yeniden ikna ediyorum. Sonra bir tanesinin cebinden streçlenmiş sandviçi, yüksek ihtimalle öğle yemeği, herkesin gözü önünde otobüsün ortasına düşüyor ve kimse adamı uyarma zahmetinde bile bulunmuyor. Bu olay gözünün önünde gerçekleşse bile. Tekrardan simülasyonda olduğumuza inanmaya başlıyorum. Sabahları küçük terastan hemen önümüzde yükselen rezidansa bakıyorum. Hiçbir hareket yok. Neredeyse tamamen boş ama yanındaki iş merkezi yavaş yavaş dolmaya başlamış görünüyor. Bu insanlar 40 katlı binalarından inip neden yanlarındaki 50 katlı iş merkezlerinde çalışmıyorlar da her gün birkaç saat trafiğe çıkıp kim bilir neredeki iş yerlerine gidiyorlar diye düşünüyorum. Aynı şekilde yandaki 50 katlı iş merkezine gelenler de kim bilir nerelerden geliyorlar. İlginç bir devirdeyim söz konusu yani. Yüksek katlı konut, rezidans gün ışığında boşalmaya başlıyor. Yanındaki plazadaki hareketlilik artıyor ve karanlık çöktüğünde tam tersi şekilde plazanın ışıkları kapanmaya başlıyor. Rezidansın ışıkları yanmaya başlıyor. Fakat fark ediyorum, plazadaki birkaç kat özellikle gece geç saatlere kadar tüm kat ışıkları açık bir şekilde içinde insanlar çalışıyorlar. Sanırım bunlar bir çağrı merkezi ya da 24 saat esasına dayalı farklı bir işletme var buralarda. Sonra kafamı biraz daha yakına çevirdiğimde hemen yan tarafımızdaki tekstil atölyelerini görüyorum. Bunlar plazadakilerin aksine sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar full açıklar. Genellikle akşam 10 gibi kapatıp çıkıyorlar ve sanırım en az 12 saat mesaiyle çalışıyorlar. Sabahları dışarı çıktığımda çay, kahve ve poğaça için insanların sıralara girmiş olduğunu görüyorum. Kimisi taburelere oturmuş, önüne gelen kuru simidi 4-5 parçaya bölmüş ve demini bile almamış çayını elinde tutarak ısınmaya çalışıyor. Yüksek ihtimalle servis bekliyorlar. Sonra durup düşünüyorum, bir insan tüm bunlara katlanmak için ne kadar borca batmış olmalı? Ya da hayatından ne kadar umudunu kesmiş olmalı ki kendine bu ıstırabı çektiriyor. Biliyorum içlerinde bir bölümü içinde oldukları fare yaşının farkındalar ve çıkış yolları da arıyorlar. Ama sanırım büyük bir kısmı aynı bir konsol oyunundaki NPC karakterlerden birine dönüştüğünün ve neredeyse bir simülasyonu yaşadığının farkında bile değil. İnsan farkında olmadığı bir şey için, göremediği bir problem için çözüm de üretemez. Çünkü ona göre ortada hiçbir problem yoktur. Hatta daha iyisi, eğer metroda bir iki durak içinde örneğin oturacak bir yer bulursa kendini mutlu hissedebilir. Ya da trafikte o sabah çok fazla sinir krizi geçirtecek dangalaklarla karşılaşmazsa gününün iyi başladığını düşünebilir. Öğle yemeğinde yüksek ihtimalle online yemek siparişi verirken eğer bir kampanya yakalayabilirse keyfine diyecek yoktur. Neye dönüşmeye başladığımızın farkında olduğumuzu pek sanmıyorum. Aslında ben de kısmen farkında değildim. Çünkü normalde çok sakin bir yerde yaşıyorum ve biraz önce anlattıklarımın neredeyse hiçbiriyle karşılaşmıyorum. Sabahları geniş kaldırımlarda ve portakal ağaçları arasında yürüyüş yapıyorum, yürüyüşe çıktığım zaman. Günün ilk ve son saatleri oluyor bunlar benim için, diğer insanları gördüğüm. Fakat bir süredir bambaşka bir yerdeyiz ve o yüzden biraz tüm bunlar üzerine konuşmak istedim bugün. Sonuç olarak vardığım nokta da yine aynı yer oldu. İnsan finansal bağımsızlığını kazanmak için bir ölüm kalım meselesiymiş gibi önce kendine ödeme yaparak özgürlüğünü satın almalı. Bazen bu tip konularda mailler de geliyor. Hala birçoğuna cevap veremiyorum. O yüzden lütfen kusura bakmayın eğer sizin için çok uzun bir süre alıyorsa cevap alışınız. Bu konuyu hala çözemedim. Fakat devam edelim. Şimdi tüm bunlar üzerine isterseniz gelin işin finansal taraflarına biraz bakalım. Bazı konularda zaman zaman çok uç şeyler söylüyor gibi görünebilirim. Ancak bunun çok temel sebepleri var. Eğer biraz önce çizdiğimiz bu gri ve gün ışığının bile görünmediği dünyadan çıkılmak isteniyorsa ne yazık ki işleri ciddiye almak gerekiyor. Ve belki de en küçük ayrıntıları bile düşünmek gerekiyor. Bu yüzden örneğin bireysel emeklilik sisteminin tamamen işlevsiz olduğunu söylüyorum. Yine bu yüzden Eurobond'ların yalnızca bir balondan ibaret olduğunu söylüyorum. İşte bu yüzden yüksek çeşitlilik yerine yüksek odaklı bir portföy ve düşük korelasyon diyorum mesela. Asimetriden bahsediyorum zaman zaman. Asimetrik getiri diye bir kelime kullanıyorum. Ve bunlar gibi daha birçok başka pek bir yerde söylenilmeyen bazı uç şeyler üzerine konuşuyorum. Örneğin son 3 yılda TÜİK enflasyonu %300 civarında görünürken bileşik olarak ENAG rakamlarına baktığımızda enflasyon %1000 seviyelerinin üzerinde görünüyor. Örneğin son 2 yılda altın %160 getiri sağlarken Borsa İstanbul Endeksi %400'e yakın yükselmiş durumda. BES fonları ise mesela yüksek oranda TÜİK enflasyonu oranı civarında getiri yaratmış durumda. Ve ekranlarda %200-300 gibi rakamlar göründüğünde bir para kazanılıyor algısı yaratmakta. Tam tersine ciddi bir oranda para kaybettiniz ve eğer işleri ciddiye almazsanız gerçek enflasyon rakamını hiçbir zaman için yakalayamayacaksınız. Ve hedeflediğiniz size bir özgürlük kazandıracak portföy büyüklüğüne belki hiçbir zaman ya da en iyi ihtimalle çok daha geç bir zaman diliminde ulaşacaksınız. Bunun tek sebebi çok küçük bir ayrıntı. Yalnızca bazı basit verileri doğru bir şekilde yorumlanmamaktan kaynaklanıyor. Aslında son 40-50 yıla bakarsak çok daha iyi olacaktır. Çünkü buradaki problemi çok daha rahat bir şekilde anlayabiliyoruz böyle baktığımızda. Ailelerimiz, en azından bir kısmımızın ailesi, henüz daha 30'lu yaşlarına geldiklerinde mesela ilk evlerini alabildiler. Eğer biraz daha birikim yapabiliyor bir durumdaysalar, belki bir de üstüne yazlık aldılar. En azından birkaç kez araba alıp sattılar. Üstelik bunu varlıklarını korumak için ya da bir kar elde etmek için değil. Sadece böyle istedikleri için yaptılar. Model yükseltmek için yaptılar. Hatta belki ikinci bir ev ya da bir arsa, başka bir gayrimenkul aldılar. Veya tüm bu ekstraları yapmasalar bile en azından çocukları için makul düzeyde bir eğitim, öğretim hayatı imkanı sağladılar. Üstelik bunu makul gelirlerle yaptılar. Ve eğer yine son 40-50 yılımızı değerlendirirsek, tüm bunlar gerçekleşirken Türkiye'nin kronik problemi olan enflasyon her zaman için enselerindeydi. Enflasyon hep vardı yani. Yani kısacası belki de problemi yanlış bir yerde arıyor olabiliriz. Hatırlıyorum mesela teyzem 90'ların sonlarına doğru emekli ikramiyesini gecelik faizde bir süre değerlendirdikten sonra belki biraz şansla, belki birazdan fazla bir şansla hatta gecelik %60-70 faiz olan bir ortamda alım gücünü bir şekilde korumayı başararak hatta belki bir miktar kazanç sağlayarak çok iyi bir ev alabilmişti. Bugün aynı evi alabilmek için sanırım aynı ikramiyeden en az 6-7 tane gerekiyor. O da en iyi ihtimalle. Öyleyse burada bambaşka bir problem var aslında. Özellikle de enflasyonla ilgili çok daha ilginç bir problem var. Eğer fark etmediyseniz bir dönem için özellikle fiyat enflasyonu ve varlık enflasyonu gibi iki farklı kavramın olduğu üzerine dönen popüler bir konu ortaya çıkmıştı bir dönem. Bu durumu basitçe özetlersek eğer, biz fiyat enflasyonuna göre, ki son zamanlarda herkesin farkında olduğu gibi gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan, açıklanan fiyat artış oranlarına göre zam ya da maaş iyileştirmesi alırken, ulaşmak istediğimiz şeyler varlık enflasyonuyla değişim yaşıyor. İkisi arasındaki uçurumsa gün geçtikçe daha da derinleşerek artıyor. Ve yalnızca bu aradaki fark gelir adaletsizliğini, gelir dağılım makasını büyütüyor. Ve belki henüz hayata yeni atılmış bir gencin geleceğini eskiye göre çok daha zor şartlarda yaşamasını sağlıyor. Ve bu bizim için çok büyük bir problem değil. Çünkü nüfus artış hızı benzer bir oranda devam ettiği sürece iş piyasası ve işsizlik konusu hep rekabetçi bir iş gücünü koruyacak düzeyde kalıyor. Ve dolayısıyla çalışanların elinde mevcut durumda hiçbir koz bulunmadığı için reel bir ücret artışı almasının önü tamamen kapanmış oluyor. Yani sıfıra doğru bir yarış var aslında. Ve fakat belki de hiçbir zaman için o noktaya da ulaşamayacağız. Buradaki sistemin tamamen çöküp çökmeyeceğiyle ilgili son zamanlarda çok daha kuşkulu olmaya başladım. Çünkü buradaki durumu sanırım en iyi şu şekilde düşünebiliriz. Alım gücü kaybını sonsuz düşen bir cisim gibi düşünelim. Hatta bunu dünyanın yörüngesinde dönen herhangi bir uydu ya da daha iyi bir benzetme olarak uluslararası uzay istasyonundaki bir astronot gibi düşünebiliriz alım gücünü. Bu cisimler ya da astronotlar uzay boşluğunda sonsuz bir düşüşün içindeler. Bu bir paradoks gibi aynı. Sürekli düşüyorlar ama aslında düşmüyorlar da. Çünkü cisim ya da astronot yörüngede belirli bir hızı koruduğu sürece bu düşüşü sonsuz bir şekilde sürdürebilir ve kendilerini düşmeden sabit bir uzaklıkta tutabilir. Aynı boşlukta düşen bir asansörde olduğunuz gibi düşünün ama hiçbir zaman yere çakılmıyorsunuz. İşte finansal durumumuzun da bundan belki de hiçbir farkı yok. Şimdi bunu biraz açarsak, enflasyonu yer çekimi olarak düşünebiliriz. Bizi çıktığımız noktadan yere çakmak için sürekli çekiştiriyor. Ancak öyle bir yörüngede dönüyoruz ki, bu da faizler ve paranın zaman maliyeti olarak düşünülebilir. Yörüngemiz yer çekimine karşı, yani enflasyona karşı öyle bir zaman maliyeti belirlenerek ayarlanıyor ki sonsuz bir düşüşün içindeyiz ve belki de hiçbir zaman yere çakılmayacağız. Buradaki resmi bir global kriz perspektifinden değerlendirerek gösteriyorum aslında. Hangi noktada bu sistemin patlayacağından emin değilim gerçekten. Ya da o günü hiç görecek miyiz bilmiyorum. Çünkü problem şurada. Yer çekimi aslında bir sabit ve değiştirmemiz mümkün değil bildiğiniz gibi. Ancak yörüngedeki hızımızla oynayabiliriz gerçek dünyada, öyle değil mi? Fakat küçük bir ayrıntı daha var. Bizim durumumuz biraz daha farklı. Yer çekimi sabitiyle, yani enflasyonla manuel bir şekilde oynayarak manipülasyon yapabiliyoruz. Ve bu şekilde ancak yörüngede süzülmeye devam ediyoruz. Yani mış gibi mi yapıyoruz yoksa aslında gerçek dünyada çakıldık ama henüz farkında mı değiliz? Veya gerçekten de hiçbir zaman için çakılmadan sonsuz bir düşüşün içinde devam edebilecek miyiz? Bu konuda kafam oldukça karışık ve net bir fikrim yok. Yalnız farkında olduğum ve bana göre düzeltebileceğimiz tek bir şey var. Bu simülasyonu terk etmek ve doğa kanunlarını kabul etmek. Bunun aksi yere çakılmayacak olsak bile bir yalana inanmak oluyor. Ve sizi bilmem ama ben yalanlar yerine objektiviteyi arıyorum. Eşimle de bazen bu tip konularda tartışabiliyoruz. Ve kıyafetini beğenmediğimi söylediğim için ya da bir arkadaşıyla yaşadığı bir diyalogda onun haksız olduğunu söylediğim için darılabiliyor bana. Ancak ben gerçeğin her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde tutulmasını istiyorum. Dostoyevski'nin de dediği gibi. Ve sanırım zaten önümüzdeki problemlerimizin büyük bir kısmı da buradaki ego probleminden ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Yani düşüyor olsak bile kendimizi düşmediğimize inandıracak kadar tehlikeli ve belki de ölümcül bir ego var. Şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi bir arada düşündüğümüzde bir sonraki finansal krizin çıkıp çıkmama ihtimalinin üzerine konuşmak yerine ne zaman ve nasıl çıkacağını düşünmek sanırım çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca yine oldukça geniş bir perspektiften bakarak acaba bu yeni krize bireysel olarak hazır mıyım diye sormak gerekecek. Doğru soruları sormaya başladığımızda cevaplara da bir o kadar yaklaşabiliriz ve en azından buna göre bir pozisyon alabiliriz. Mevcutta devam eden özellikle alım gücünün sürekli düştüğü ama bir noktada asla çakılmadığı tema her ne kadar sürdürülebilir gibi görünüyor olsa da kitlesel olarak bu düşüşün içinden ortak bir şekilde kurtulmamız yine de mümkün değil. Hiçbir zaman yere çakılmayacak olsak bile. Gelir dağılımını bozan ve geleceğe yönelik karamsarlığa sebep olan şey de işte zaten buradaki çözümsüz gibi görünen problem. Kişisel olarak benim gördüğüm kadarıyla yapabileceğimiz tek şey ancak kendi başımızın çaresine bakmaya çalışmak olarak görünüyor. Ve olabildiğince dikkatli bir şekilde en kötü senaryoyu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Bugün aslında burada bir kriz çığırtkanlığı yapmak niyetinde değilim. Ya da bir krizi işaret etmeye çalışmıyorum. Ama bir gün o şey gerçekleştiğinde işte ben burada demiştim de demek için bunu söylüyorum. İkili oynuyorum yani biraz. Ancak karıştırmamak gerekiyor. Medyada ve sosyal platformlarda gördüğümüz thumbnail'lerdeki o ateşli temalar, kriz geliyor, geldi, gelmek üzere gibi bir şey anlatmaya çalışmıyorum aslında. Sadece şunu söylüyorum. Ne zaman olacağından hiçbirimizin emin olamayacağı bir vadede, internet balonundan ya da 2008'deki konut krizinden çok daha derin bir krizle yüzleşeceğimizden kesin bir şekilde eminim. Bütün mesele vade konusu ve buna ne kadar hazırlıklı olduğumuzla ilgili. Ayrıca bu kriz gerçekleşmedikçe finansal piyasalardaki stres gittikçe artıyor ve ortaya çıkartacağı kötü sonuçlar derinleşerek büyümeye devam ediyor. Tüm bunların bir kısmını özellikle çevremizde gerçekleşmekte olan savaşlara bakarak da görebiliriz. Hatta bunlara da belki gerek yok. Bunları görebilmek için sadece sokağa çıkmak bile yeterli. Bugün dünyanın herhangi bir metropolünde bir grup insan metrolarda yatıp kalkıyor. Bir kısmı sokaklarda çöpleri toplayarak hayatını geçiriyor. Ve yine büyük bir kısmı bir sonraki öğününü yiyecek bir paraya sahip değil. Gittikçe derinleşen bir ayrım söz konusu. Ve bu en kötü, ekstrem sonuçlardan bireysel anlamda, finansal olarak çok uzakta olduğumuzu düşünmek, çok basit bir tabirle kendimize karşı dürüst olmamak demek bana göre. Çünkü sosyal sınıfları eğer bir varlık dağılımına göre logaritmik bir skalaya oturtursak, alt ve orta sınıf üst sınıfa yakınlığından çok biraz önce saydığımız o evsiz, açsız ve varlıksız olan kesime çok daha yakın bir durumda logaritmik ölçekte. Sadece suyun üzerinde nefes alabiliyorlar gibi görünüyor ama bunun adına yaşamak demek pek doğru gelmiyor bana. Şimdi biraz daha finansal taraflar üzerine yoğunlaşırsak, bugünlerde Türkiye ortalaması olarak medyan hane halkı gelir miktarı yıllık olarak üniversite mezunlarını düşündüğümüzde 160 bin TL civarlarındaydı 2023 yılı için. Bu dönem için iki kere asgari ücret zammı ve genel olarak bununla bağlı çalışan zamları olduğunu tekrar hatırlamak lazım elbette bu rakamı düşünürken. Yani 2023 başındaki maaşlarla sonundaki maaşlar arasında dağlar kadar fark vardı. Ve elbette hepimizin bildiği gibi bu ücret artışları genel olarak TÜİK enflasyon verilerine göre belirleniyor. Şimdi bu yıl için düşünürsek, sanırım yine reel enflasyon altında devam edecek olan TÜİK verilerine göre alınacak zamlarla birlikte 250 bin TL civarlarına kadar çıkabilir tüm yıl için maaşlar. Ve bu da aylık ortalama 20 bin TL üzerinde bir gelir demek medyan ortalamada. Bu açıdan baktığımızda yine yüksek ihtimalle bu yayınları dinleyen birçok kişinin elbette öğrenci ya da işsiz olan bölümünü dışarıda tutarsak bu medyan ortalamanın kendi tahminime göre belki iki katı ve civarında bir gelir yarattığını hesaplarsak dinleyicilerin ellerindeki bu mevcut avantajı aslında avantaj da demek doğru değil ama medyan ortalamaya göre sağlanan gelir farkını diyelim mecburi bir şart olarak mutlaka yatırıma yönlendirmesi ve yalnızca iş gücüyle elde edilecek riskli bir gelir modeline bel bağlanmaması olabilir. Alınması gereken öncelikli önlemlerden biri. Ya da bunu bir güvence olarak görmemek gerekir öncelikle. Bazen tüm bu verilere ve daha fazlasına bakıp sonuçları da değerlendirerek genel bir durum değerlendirmesi yapmaya çalışırken şöyle düşünmeye başlıyorum. Bütün bunları hatta daha fazlasını bugüne kadar yönetime gelen her Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları da gördü. Her ekonomi bakanı, her analist ve her bürokrat aynı şeyleri görmüş olmalı. Benden çok daha iyi gördükleri de kesin hatta. Ellerinde birçok farklı veri seti daha vardı. Bütün resim önlerindeydi ve tüm sürece şahit oldular. Peki neden işler daha kötü bir hale gitmeye devam ediyor o halde diye kendime soramadan edemiyorum bazen. Cevabını da bildiğimi düşündüğüm bir soru bu maalesef. Bireysel bağımsızlığı o yüzden çok fazla önemsiyorum ve bugünlerde işler bundan 20-30 yıl öncesine göre çok daha zorlu özellikle birikim yapabilme konusunda. Rakamlardan yine devam edersek bunu daha rahatlıkla görebiliriz. Örneğin hane halkı gelirlerinin büyük bir bölümü mevcut durumda ancak aylık giderleri karşılayabilecek bir düzeyde. Özellikle de yoksulluk sınırının 50 bin liraların üzerine çıktığını düşündüğümüzde elbette 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı bu fakat medyan üniversite mezunu gelir rakamlarını hesaba kattığımızda çalışan iki eş için biraz önce ortalamalardan konuşurken söylediğimiz medyan 20 bin TL civarındaki geliri topladığımızda yoksulluk sınırının altında kaldığını fark ediyoruz. Ayrıca daha alt eğitim sınıflarına doğru indikçe gelir düşmeye devam ediyor ve buradaki gelir paylaşımında yine bir dipnot olarak üniversite eğitimi alanların payı da daralmaya devam ediyor. Yani ortada şöyle bir problem var. Eğitim değersizleşmiş durumda. Ki burada yine çok basit bir denklem var aslında. Daha önce de kullandığımız bir kalıp olduğunu hatırlıyorum ama tekrar etmek gerekirse daha fazla para basmak nasıl fakirliği önleyemiyorsa daha fazla diploma basmak da aptallığı önleyemez. Bununla birlikte daha fazla diploma basmak yine otomatik olarak size daha fazla para kazandıramaz. Zaten tam olarak bu yüzden işte gelir dağılımında yüksek eğitim seviyesinin payı medyan baktığımızda düşmeye başladı. Şimdi bu mevcut karamsar tabloya tekrardan geniş açıdan bakarsak, ortalama üniversite mezunu bir çift bugün yoksulluk sınırı civarında ya da hatta altında gelir elde ediyor. Şimdi bu gruba bakarak eğer durumumuzun daha iyi olduğunu düşünüyorsak hemen sevinmemeliyiz. Çünkü yine daha önce konuştuğumuz gibi o gruptan çok da uzakta, güvenli bir noktada değiliz aslında. Eğer bireysel önlemler alınmazsa, alım gücünün sonsuz düşüşünde salınmaya devam edilmek istenirse, kendimizi nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde böyle kötü noktalarda bile bulabiliriz. Ayrıca terfi ya da daha fazla çalışmanın, daha çok emek ve zaman harcamanın bir çalışan olarak buradaki problemli durumu telafi edebileceğine inanıyoruz. Ancak gerçekte durum tam olarak öyle değil. Bunu anlayabilmek için de saatlik ücretlere bakmamız gerekiyor. Ve yine başka bir bölüme dönersek özgürlüğün fiyatı ne kadar diye sorarken önceki bölümlerde bu konunun detaylarına da girmiştik biraz. Saatlik ücret olarak en iyi ihtimalle en yakın rakiplerimiz olan Tayland, Güney Afrika, Brezilya gibi ülkelerle kısmen rekabet halindeyiz. Bu ülkelerle benzer bir kaderi paylaşıyoruz. Kendimizi bir üst lige atamıyoruz. Elbette Çin ve Hindistan gibi ülkelerle de yakın bir saatlik ücret kazanıyoruz. Ancak bunlardan bizi ayıran bazı temel farklar var. Belki bir gün onların da detaylarına başka bir bölümde gireriz. Saatlik ücretlerimizi anlamlı bir oranda yükseltmenin yalnızca kısıtlı sayıda yolu olduğunu anlamamız gerekiyor ama. Birincisi elbette beyin göçü olabilir. İkincisi, Türkiye standartlarında üniversiteyi en azından en iyi 3-5 okuldan birinde okumak olabilir. Ya da son seçenek, eğer bu öncelikli seçenekleri sağlayamıyorsan, bundan sonraki hayatında neredeyse bir köle muamelesi göreceğini fark ederek özgürlüğünü satın alabilmek için birikim yapmak olabilir. Son tercih. Aslında ilk tercih bana göre. Ve işte bunun yolu daha fazla çalışarak daha yüksek gelir üretmeye çalışmaktan geçmiyor mu? Zamanımız ne yazık ki o kadar değerli bir aset değil ortalama bir çalışan için. Ayrıca bu arada diğer seçenekler de göründüğü kadar iyi değil aslında. Bugün Türkiye'nin en iyi ilk akla gelen üniversitelerinde bile gerçek manada iyi bir eğitim verilmiyor. Ve oldukça kapalı bir bakış açısıyla sadece mevcut akademik sistem içerisinde kabul gören, çoğu artık demode olmuş ya da tamamen rafa kaldırılmış hatalı teoriler ve fikirler birer kanunmuş gibi sunuluyor. Ve öğrenciye sadece okul başarısından dolayı otomatik olarak gelen bir avantajın dışında eğitim ve öğrenme kapasitesi anlamında tamamen bir dezavantaj sunuyor. Yanlış öğrendiğin bir şeyi düzeltmek, hiç bilmediğin bir şeyin doğrusunu öğrenmekten çok daha zor. Kimi durumlardaysa hatta imkansız. Altı genellikle boş olan bir ego pompalanması sebebiyle. Ciddi problemler var burada yani. Diğer bir seçenek daha vardı biraz önce saydıklarımız arasında. Eskiden beyin göçü dediğimiz, bugünlerde sanırım artık iş gücü göçü ya da kas göçü olarak düşünebileceğimiz tercihi düşünürsek, gidilecek yer yüksek ihtimalle Türkiye'den birçok konuda iyi olsa bile insanın köklerinden uzakta kendine yeni bir kimlik oluşturması, yeni bir kültüre adapte olabilmesi sanılandan çok daha zor. Ayrıca bu problemi kökünden çözen bir şey de değil. Yalnızca bir coğrafi arbitraj imkanı var burada, eğer iyi değerlendirilirse. Ancak çoğunlukla insanı fare yarışından çıkartan kesin bir çözüm değil. Hatta aksine gidenler genellikle tüm hayatlarını oraya taşıdıkları için dönmeyi tercih etmiyorlar. Ve oradaki bize göre normalin biraz üstü, fena olmayan hayatlarını aynı buradakine benzer bir güvenlik marjında sürdürmeye alışıyorlar. Geri dönmek isteyenlerse sadece belirli bir süreliğine dışarıda kalıyor ve bir miktar birikimle yurda döndüğünde belki bazı temel yaşam standardı ihtiyacını kolaylıkla giderdikten sonra kendine yarattığı bu güvenlik marjı dışında tekrardan eski hayatına geri dönüş yapmış oluyor. Kısacası bunların hiçbiri kesin ve net çözümler değiller. Aksine çözümden uzaklaşmaya sebep olabilecek seçenekler sadece. Ve bunlarla birlikte geriye en etkin ve sonucu kesin olan yalnızca tek bir seçenek kalıyor. Kas gücüyle, daha fazla zaman satmakla, sonu çok muamma olsa da çok yüksek standartlarda bir okul okumakla, finansal bağımsızlığın neredeyse uzaktan yakından pek bir ilişkisi yok. Tek seçenek, senin adına çalışacak şirketler aracılığıyla bir birikim yapmak yani. Diğer seçeneklerden de bazılarının hemen hemen aynı sonuca ulaştırma ihtimali olsa bile, dolaylı yoldan daha üstün bir fare yarışı mevkisi sunmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Ayrıca bu arada yanlış anlaşılmasını da istemem. Bunlar tamamen belki hayattaki önceliklerle alakalı olabilir. Kimisi yine bana göre tırnak içinde en iyi eğitimi almak için çabalayabilir ve bu konunun üstüne düşebilir. Belki çok iyi bir akademisyen olmak isteyebilir. Ya da iş unvanlarını, girmek istediği o en iyi üniversitelerden birinin ona sağlayacağı iyi iş imkanlarını tercih etmek isteyebilir. Hiçbir problem yok benim açımdan ve yanlış anlaşılmasını istemem. Sadece şunu söyleyebilirim sanırım. Özgürlük odaklı bir düşünceyle en azından bize çoğunluk olarak henüz daha eğitim sisteminin en başında ve hatta ailelerimiz tarafından anlatıla gelen iyi bir kariyer için iyi bir eğitim, yine aralara bir yerlere sıkıştırılan iyi bir sosyal statü, iyi bir evlilik, iyi çocuklar, iyi evler, iyi arabalar gibi devam ettirebileceğimiz tüm bu paket, birbirine bağlı gösterilen tüm işte bu denklem tam olarak öyle değil aslında. Sebep-sonuç ilişkisi ve korelasyon ya da gözlem arasındaki farkları pek anlayamadığımızdan diğer kurduğumuz hatalı denklemlerden yalnızca bir tanesi bu da. Yani kısaca aslında şunu demek istiyorum. Paradan anladığını düşünmek ve iyi eğitim aldığını düşünmek aynı anda bir bünyede tezahür edebilir. Ancak yine kuvvetle muhtemel bu tespitlerden en az bir tanesi kesinlikle hatalıdır. Eğer ikisi de hatalıysa sonuçları ölümcül olabilir. Her neyse, çok fazla aslında buralara da girmek istemiyordum. Dağıtmayalım konuyu o yüzden. Çoğunlukla biz tüm bunları düşünmek yerine diyoruz ki yıllar çok çabuk geçiyor. Keyfini çıkaralım ve elimizdeki zamanı her zaman en iyi şekilde değerlendirmek için harcayalım. Bu yüzden belki kariyerlere odaklanalım veya bir sonraki terfi için çabalayalım ya da elimizdeki en değerli varlığımız zamanı daha iyi kullanabilmek için keyif aldığımız şeyler için harcamaya devam edelim. Kısmen katılabiliriz bu düşüncelere. Ancak fark edebileceğiniz üzere zaman çok hızlı akıp gidiyor. Peki madem öyle, neden hızlıca akıp giden bu zamanı kendimiz için daha avantajlı bir durum yaratmak adına kullanmayı tercih etmeyelim ki? Ortadaki en büyük problem aslında her ne kadar iyi bir kariyer ya da yüksek bir sosyal statü elde etmek gibi görünse de sorun dönüp dolaşıp zaman kavramı etrafında düğümleniyor. Tüm bunların hepsi zamanı değerlendirmekle alakalı. Öyleyse neden kendi zamanımızı tam kontrolümüze almak için çaba sarf etmek yerine neden daha fazla nasıl zaman harcayabiliriz diye düşünelim ki? Zaman ölçeklendirilebilen ya da çok çalışmayla, en azından bizim anladığımız şekilde çok çalışmayla veya en iyi eğitimi almakla çoğaltılabilen bir şey değil. Hepimiz için belki de sahip olduğumuz tek eşitlik zaman. Ancak onu nasıl kullandığımız belki de yine hepimiz için yaratılan en büyük fark. Zaman evet ölçeklendirilemeyebilir ancak yine de bileşik olarak değerini katlayabileceğimiz en önemli varlık birimimiz eğer farkına varırsak. Buradaki bileşik etki sonucu nihai amaçsa daha fazla zamana sahip olabilmek ileride. Daha fazla zamana sahip olabilmenin yoluysa onun her dakikasını, her saatini ve hatta her saniyesini geri satın almaya odaklanarak elde edilebilecek bir şey. Yani daha fazla zaman harcamaya odaklanmak yerine daha fazla zamanı geri satın almaya odaklanmalıyız o yüzden. Ve sanırım en azından belirli bir süreliğine makul bir denge unsuru da gözetebiliriz aşırıya kaçmadan. Zaten bileşik etkinin en sihirli ve çarpıcı yanı da burası. Küçük şeylerin bileşik olarak üst üste birikmesi 2 artı 2 artı 2 şeklinde değil, 2 üssü 2 üssü 2 şeklinde ilerliyor. Zaman konusunu daha önce işlerken tüm bunların detaylarına da daha fazla girmiştik zaten. Kısaca şunu anlamalıyız sanırım. Eğer zamanımızı geri almaya odaklanmazsak, kendimizi kariyerimizin bir noktasında sıkışmış bir şekilde bulduğumuzda, yüksek ihtimalle gün ışığını bile göremeden devam ettiğimiz bu iş modelinin 20-30 yıl daha bu şekilde devam edeceğini anladığımızda ve sonunda da huzurlu bir emekliliğin bizi beklemediğini fark ettiğimizde, zaman zaten çok hızlı bir şekilde akıp gitmiş olacak. Kendimizi orta yaşların sonunda, önünde çok az zamanı kalan ve bir noktadan sonra finansal açıdan düzeltmesi çok zor olan bir noktada geçmişte harcadığımız anlamsız zamana üzülerek bulabiliriz yani. Üstelik bir sonraki krizde eğer yeterli bir birikim ve güvenlik marjı yaratılamamışsa kendimizi 2008 krizindeki gibi elinde kolilerle iş yerlerinden ayrılan insanların yerinde de bulabiliriz. Bu fotoğrafları çok çabuk unutuyoruz gibi geliyor bana. Ayrıca eğer Türkiye için konuşursak en yüksek gelir grubuna giren, bu arada hane halkı için konuşuyorum, yani çalışan olarak en yüksek gruba giren %5'lik üst profili kendilerine yaratacakları finansal güvenlik konusunda avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eğer onlar da buradakine benzer bir şemayı takip ederlerse bu geçerli olacaktır. Bugünlerde ben etrafıma baktığımda bunu ne yazık ki pek göremiyorum ve varlıklara yönelmek yerine daha çok yükümlülüklere yöneldiklerini söyleyebilirim büyük bir çoğunluğun. Fakat yine de diyelim ki bu %5'lik grup güvenli bir noktada. Böyle kabul edelim. Geriye hala %95 kalıyor ve geriye kalan birçoğumuzu kapsıyor. İşte onlar için durum bu kadar kolay değil. Bugün yarattıkları veya yaratabilecekleri enerjiyi biriktirmek zorundalar. Aslında bütün denklem de bu kadar basit. Hepimizin belirli bir potansiyel enerjisi var. Kimimiz bunun tamamını kinetik enerjiye dönüştürüyoruz. Hatta üstüne borçlanıp sahibi olmadığımız bir enerjiyi de harcayabiliyoruz. Tabii sonradan yerine koymak sözüyle. Yani o sonsuz düşüşün içindeyiz. Yer çekimi etkisini eğer yeterince hızlı hareket edersek yenebileceğimizi düşünüyoruz. Yeterince hızlı hareket etmek içinse nakit akışımızı hızlandırmaya çalışıyoruz. Ancak giren nakit, çıkan nakde en iyi ihtimalle eşdeğer durumda. Daha kötüsü, negatif bir çıktı olarak hep daha fazla borçlanmamız gereken bir süreci başlatıyor. Enerji, sanırım bu dünyadaki en önemli varlık çeşitlerinin başında geliyor. Bütün problem ne kadar enerjiye sahip olduğumuz, potansiyel olarak ne kadar enerjiye sahip olabileceğimiz ve tüm bunları nasıl değerlendireceğimizle ilgili. Aslında tüm bunları çok daha basit bir şekilde özetleyebiliriz. Machiavelli şöyle diyor. İnsanlar ya sevilmeli ya da ezilmeli. Onlara küçük bir zarar verirseniz intikamlarını alırlar. Ama onları sakat bırakırsanız yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Birine zarar vermeniz gerekiyorsa bunu öyle bir şekilde yapın ki onun intikamından korkmanıza gerek kalmasın. Sanırım içinde bulunduğumuz finansal sistemi işte sadece bu basit gibi görünen sözle özetleyebiliriz. Birçoğumuz sakat bırakılmış durumda bunun farkında olmasa bile. Geri tepki olarak yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey de yok. Eğer aynı oyunu oynamaya devam ederlerse. Yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey yok en azından kitlesel olarak. Bana göre elde edilebilecek tek zafer türü kendi bağımsızlığına odaklanmak ve kendi yararına olacak olan sonucu diğer her şeyin üstünde görmek. Elbette burada bencillik ya da yüksek egolu bir seçimden söz etmiyorum. Ve aslında tam tersi şekilde kendini düşünmemek, kendini önceliklendirmemek ancak yüksek bir ego olarak görünebilir. Kendine bile yardım edemeyecek durumda olan birinin başkalarına yardım etmeye çalışması sadece bir ego problemi bana göre. Ayrıca efektif bir yol da değil ve hiçbir çözüm ürettiği de söylenemez eğer bugün geldiğimiz noktaya objektif bir şekilde bakarsak. O yüzden sanırım yapılabilecek tek şey ezilip sakat bırakılmamak için birçok şeye tepki bile veremeyen bir simülasyon robotuna dönüşmemek için kendi bağımsızlığımızı elimize almayı bir ölüm kalım meselesi olarak görmeliyiz. Çünkü gerçekten de öyle. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında HODL Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.